Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda Osmanlı dönemi sahilhanelerinde veya vüzera konaklarında gündelik olarak kullanılan bazı eşyalar hakkında bilgiler aktaracağız. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Minderler, seccadeler, yorganlar, sandıklar, çekmeceler, yazı takımları, mumlar ve kandiller, şamdanlar, buhur ve buhurdanlar, aynalar, saatler, kahve fincanları ve zarflar, kahve tepsileri, bardaklar, seyir tasları, maşrapalar, havlular, el yıkama leğenleri, çamaşır leğenleri, mangallar. Osmanlı döneminde sahilhanelerde veya vüzera konaklarında kullanılan bu eşyaların özelliklerini o dönemde yaşamış olan Abdülaziz Bey'in verdiği bilgilerden nakledeceğiz. Minderler. Odalarda bulunan minderler kullanıldıkları yere göre ad ve şekil alırlar. Odada pencere önüne gelen tarafta boydan boya konan uzun mindere sedir minderi, bunun yanına ayrıca konan ve diğerine göre daha ufak olanına yan minderi ya da yer takımı, uzun minderin baş tarafına konan bir kişilik mindere köşe minderi, bu minderlerin uç taraflarına yere konan bir kişilik ufak dört köşe mindere erkan minderi, herkesin oturacağı kadar yapılmış sofra etrafına konan yuvarlak minderlere yemek minderi denir. Kayığa binildiğinde kullanılan kayık minderi, seyre giderken götürülen seyir minderi, öküz arabaları için yapılan araba minderi çeşitleri de vardır. Yan minderinin dışında diğerlerinin yüzleri her türlü şeyden yapılırsa da çoğunlukla pamuklu yollu şam kumaşından veya ipekli kutni ya da diğer ipeklilerden olur. Köşe minderinin yüzü ekseri çuhadan, pek büyük zevata mahsus olanlarınki ise şaldan yapılır. Uzun minderin içine yün doldurulur, üstüne boydan boya pamuk dolu şilte konur, onun da üstüne al, kırmızı, güvez veya mavi düz renk, ufak tüylü trablus ihramı örtülür, önüne makat denen ipek püsküllü örtü çekilir. Bunun yan tarafında bulunan ve yer takımı veya yan minderi denen iki kalın şilte birbiri üstüne konur, kibarların usulünce Tunus battaniyesi denen düz beyaz yünden battaniye ile sarılır, etrafına da yazma yastıklar konur. Seccadeler bakalım, seccadeler nasılmış? Her hanede seccade bulunması tabii ve mecburidir. Vükela ve rical üç vakit namazı hane ve konaklarında cemaatle kıldıklarından, buralarda cemaat için mihraplı yapılmış saf seccadeleri vardı. Muhterem misafirlere serilmek üzere zarif ve musanna seccadeler tedarik edilirdi. Bunlar Gördes, Uşak, Avanos, Selanik, Kula, Mısır, İsfahan, Şiraz, Kırşehri, İzmir, Kürt halı seccade ve oda halılarıdır. Minderlere Trabluskarp, Cezayir ve Rodos ihramları örtülürdü. Bunların bir de cicim denen cinsi vardır. Kış günleri pencerelere perde olarak asılır. Kilim denilen havsız yani tüysüz bir cinsi de elvan renk yünle dokunmuştur. Bir de koyu renk çuha zemin üzerine yine renkli çuha parçaları dikilerek çiçek şekli verilen bu parçaların etraflarına ince gaytan çevrilmiş, bazen aralarına sırma tel konarak tezyin edilmiş manyaluka denilen seccadeler vardır. Bunların saf seccadesi olarak yapılmış çok ağır işlemelileri de bulunur. Arakiye denen bir cins seccadede Bursa'da beyaz ve şeker renk tiftikten dövme suretiyle yapılır. Üzeri elvan renk, ipek veya sırma karışık veya som sırma ile işlenir. Hafif olduğu için ekseri hanımların kullandıkları yazma seccadeler de vardır. Bunlar uygun bir renk zemin üzerine elvan renk kalemkari çiçeklerle süslü olur. Bu cins seccadeler yorgan gibi pamuk ve astarla haneli dikildikten sonra yazma, seccade üstüne kaplama olarak dikilerek geçirilir. Yazma seccadelerin etrafına baş oyası gibi elvan renk ipek ya da pamuktan örme saçaklar dikilir. Arakiye seccadelere de düz renk ipek ve som sırma saçak dikilir. Yazın serin tutar diye Mekke'de ve Yemen'de hurma dallarından örülmüş bir kişilik seccadeler tercih edilir. Mavi ve kırmızı renge boyanmış tiftik keçisi postu da seccade gibi kullanılır. Yorganlar. Herkesin kullandığı yorganlar bulunabilen her şeyden yapılırdı. Çok zarif ve kıymetlilerini kibarlar kullanırdı. Kullanılan yorganların ekserisi yazmadan olurdu. Bu işle uğraşan yerlere kârhane denirdi. En meşhur ve kibarları Kandilli yazmasıydı, diğerleri Üsküdar, Samatya, Kadıköy, Rumelihisar yazmaları olarak tanınırdı. Yazma yorganlar, kalemkari ve fabrika yazması diye iki türlüydi. El yazması, fırça ve kalemle tezgaha kurularak yapılır, fabrika tipi basma gibi imal edilirdi. Bir de ekseriya sarı ve siyah dallar basılı Kıbrıs basması cinsi vardı. Diğer kıymetli yorganlar, düz şal ve telli ipekli kumaştan veya sevayi denen ipekliden, kutni denen diğer bir değerli kumaştan, Diba, Serenk, Buhara adlı eski ipeklilerden olurdu. Atlas üzerine kasnakta, canfes veyahut suzeni, lahuraki veya buhurali üzerine gergefte, elvan ipekle çiçekli dallar işlenir veya bu ipek dallar arasına sırma veya pul konurdu. İşleme yorganların nakışları sarma, tırtıl, yatırma, atkı, hesap, kanaviçe adları ile anılırdı. Som sırma ipekle işlenmiş abani denen sarı işleme yorganlara da darpane işi denirdi. İçlerinde elvan ipek, sırma tırtıl ve altın pul kullanılmış gayet müzeyyen ve musanna olanları da vardı. Bunlardan başka düz kumaş yüzlü yorganlar da yapılırdı. Bunların yüzleri ya pamukla beraber dikilir veya yüz üzerine kaplanır. Herkesin kullandığı yorganlarsa adi basmadandır. Hatta basma parçaları birbirine dikilerek yapılmış yorganlar da vardır. Bu basma yorganların bir kısmı Galata basması denen kalın bir cins basmadan yapılır. Yazları kullanılan düz beyaz ketenden yorganlar da vardır. Eskiden kullanılan yorgan cinslerinden biri de çivit olarak anılırdı. Bu isim bir cins boya olan çivitten gelmektedir. Çivitle kaynatma suretiyle yorgan yüzlerine, çarşaflara, perdeliklere nakışlar yapılırdı. Halk arasında ehven fiyatından dolayı çok rağbet görür ve kullanılırdı. Gelelim sandıklara. Konak ve hanelerde her zaman kullanılan ve içine çamaşır ve diğer şeyler konan çeşit çeşit sandıklar olduğu gibi cihaz için yaptırılan sandıklar da vardı. Konak ve hanelerde kullanılan sandıkların üzeri cilalı olur ve iç kenarında ufak bir göz bulunur. Ceviz sandık, üzeri iyi rendelenmiş, tabii rengi bırakılmış silme sandık, yine üzeri kendi renginde cilalı ıhlamur sandık, çam, servi, ardıç sandıklar, içi tamamen basma, dışı sepet örülerek meşin kaplanmış sepet sandık, kibar dairelerinde içine yorgan yastık konan, güzel koku versin diye servi ağacından yapılan yüksek geniş kapaklı, kapağının ön tahtası öne doğru açılabilmesi için menteşeli olan yatak ambarı, içi tahta, üzeri tüylü deri kaplı, çemberler takılarak kuvvetlendirilmiş sahare, köseleden yapılma yol sandığı başlıca sandık cinslerindendir. Ayrıca bir evden diğerine taşınırken içine yatak takımları basılan ve aşağıdan yarıya kadar deriden yukarısı kıl, çuvaldan büyük geniş harar vardır. Osmanlı dönemi sahilhanelerinde veya vüzera konaklarında kullanılan gündelik eşyaların özelliklerini sıralamaya devam ediyoruz. Şimdi çekmecelere göz gezdireceğiz. Çekmece denilen bir nevi küçük sandıkçalar her hanede bulunurdu. Bunların kibarlara mahsus olanlarının çok sanatkârane yapılmış olanları vardı. Bu çekmeceler ya yazı takımı ya da öteberi koymak için yapılır. Yazı takımı için olanların yan tarafında veya önünde hokka koymaya mahsus gözler, kapağın arkasında ise kafesli bir tahta ile bölünmüş kağıt koyacak yer vardır. Öteberi koymak için olanlar için de çok sanatlı yapılmış ve ancak sahibi tarafından bilinen ve yalnız onun açabileceği gizli ufak gözler de bulunur. Bu çekmeceler ya sırf maundan veya ceviz ya da kendi renginde cilalanmış ıhlamurdan imal edilir. Hanımlara mahsus olanlarının üzeri kadife kaplanır, gümüş veya sarı pirinçten oyulmuş paftalar mıhlanır. Yine hanımlar için yapılmış maundan, üzeri ekseriya kadife kaplı ve gümüş paftalı olan ufarak dikiş çekmeceleri vardı. İçleri de kadife kaplı olan bu çekmecelerde gümüş veya sedef saplı makaslar, örgü tığları, tire, çile ipliği vesaire için ayrı ayrı yerler bulunurdu. Yazı takımı için yapılanların kapağının üstü yuvarlak, içi tuğralı, üzeri boyalı ve elvan çiçekli çok musanna yani sanatlı olanları vardır. Bunların Edirne ve Üsküdar'da yapılanları pek meşhurdu. Kibarların kullandığı kıymetli çekmeceler ya som sedef ve bağ kaplıdır veya sedef bağ ve fil dişi ile işlenmiş olur. Bağ biliyorsunuz kaplumbağanın sert kabuğu. Bu çekmecelerin anahtar ağızlığı, tutup kaldıracak düğmesi, iki tarafındaki kulplar gümüşten yapılırdı. Cevizden ya da maundan mamul çekmecelerin üst kapağının ortası ile dört köşesi siyah ve beyaz ağaç parçalarıyla çiçek işlenmiş olanları vardı. Sırf gümüşten, çerkez kabağı biçiminde büyükçe, yuvarlak, üstü oluklu, kendinden kabartma çiçekli, tepesinde kabak sapına benzeyen kulbu bulunan cihaz çekmece adı verilen ve ziynet eşyası olarak kullanılan çekmeceler de bulunurdu. Bunlardan başka tahtadan iki yumruk büyüklüğünde armut veya elma biçiminde yapılmış ve meyve rengine boyanmış kilitli çekmeceler vardı. Sırada yazı takımları var. Yazı yazanlarca hokka vesaire şeyleri bulundurmak vazgeçilmez bir mecburiyet olduğundan kibarlar yazı takımlarının en alasına sahip bulunmayı servetlerinin gereği sayarlar ve bu konuya aşırı bir düşkünlük gösterirlerdi. Vükela, devlet ricali ve servet sahipleri tarafından kullanılan yazı takımlarının en makbul ve kıymetlileri eski maden gülabdanlardan yapılırdı. Gülabdanların başları kırılmışlarından birbirinin aynı olanları tedarik edilir ya da birbirinin aynı fakat sağlamsalar sırf yazı takımına çevirmek için başları ustaca kırdırılırdı. Böyle 6 adet gülabdanın üstüne ve ağız yerine altından kapak ve ağızlık yaptırılır, altına da oturmak için bir altın çerçeve konurdu. Kapak etrafı ve tutacak olarak yapılan kapak düğmesi yerleştirilen mücevherlerle yükseltilirdi. Altından yaptırılan yerler gümüş de olabilirdi. Böylece sağlanan 6 adet hokkadan birinin ağzı büyük tutularak süngerlik, biri emzikli su ibriği, biri de üstü delikli rikdanlık olarak hazırlanırdı. Bu cins eski maden hokkaların rengi beyaz üzerine mavi çiçekli yahut deve tüyü tonunda kahverengi veya düz lacivert olur. Yazı takımları etrafı zihli, kırmızı veya yeşil çuha örtü örtülmüş, som gümüş veya üzeri sedef kakmalı, ceviz ya da boya nakışlı pulat tepsilere konur. Yazı takımı önüne de kalemtıraş, maktağ, kağıt mıkrazı ve kalemler yerleştirilir. Kalemlerle kalemtıraşların başlarına üzeri yaldızlı ince meşin glaflar takılır. Takıma dahil olan ibriğe mürekkebi parlak tutması ve sulandırması için asmalardan süzülen asma suyu koymak kibarlar ve yazı meraklılarınca adet idi. Riktanlıklara konan riikler, altın riik tabir olunan ve hakikaten altına benzeyen sarı madeni bir toz veya bakır riik denen, bakıra çok benzeyen bir maden tozu olurdu. Yazı takımlarının süngerliğine yazı yazdıktan sonra kalemleri silmek için Sonbeki Adası'nın ıslatılmış ince beyaz çuha süngeri, hokkalardan birine ekabir memurların evrak havale etmeleri ya da bir müsveddeyi düzeltmeleri veya kağıda yazıla yazmaları için kırmızı renk lal denilen mürekkep konurdu. Diğer hokkalarda bulunan siyah mürekkeplerse sair yazıları yazmak içindir. Bu hokkaların bir cinsi de Saksonya denilen porselenden tek renk zemin üzerine musanna çiçek işlenmiş olur. Kapağı, ibrik ve riikdanlığı, süngerliği aynı cins porselenden yapılır ve takım yine 6 adetten meydana gelir. Bu takımların gümüşten aynı şekilde yapılmışları yanı sıra billurdan ağızlığına gümüş çember geçirilmiş olanları da bulunurdu. Ağız çemberleri ve kapakları gümüşten yapılmış düz siyah abanoz yazı takımları yanında, gümüş konmayarak her tarafı, kapakları ve hatta tepsisi dahi abanozdan yapılmışları vardı. Bunlar kibar takımları olarak kullanılırdı. Yazı takımları arasında bir de divitler vardır. Divit, kalem ve mıkraz koyacak uzun ve tepesi kapaklı bir zarf ile baş tarafına yapışık bir hokkadan ibarettir. Hokkası bir veya iki kısma ayrılmış ve her birine ayrı ayrı kapaklar yapılmış olur. Divitler bel kuşağı arasına sokularak beraber taşınırdı. Divitlerin gümüşten yapılmış olanları yanı sıra kalemdanlık yerini kapayan kapağın üzerine yakut veya elmas konmuşları da bulunur. Gümüş divitlerin meşhur ustalar tarafından yapılmış müzeyyen ve musannaları o ustaların namlarıyla anılırdı. Bunlar arasında Mehmet İşi denilen ve fevkalade şöhret kazanmış bir divit vardı. Bu divitin yapımına ilmi nücum ile bulunan bir vakt-ı saatte başlandığından, bunu kullanan kişinin vezirlik rütbesine kadar yükseleceğine fakat sonunda şehit olacağına dair halk arasında yaygın bir inanç vardı. Fakat garip bir hırsla bu divite çok heves eden ve ısrarla arayanlar bulunurdu. Bunların sırf abanozdan ve fil dişinden yapılmış, gümüş çemberlerle bağlanmış ve tezyin edilmiş olanları da vardır. Divitlerin üç kollusu da yapılmış olup Darü's-Saade yazıcılarına mahsustur. Üç kollu divit, eskiden divit imalinde çok meşhur olup eserleri çok aranan ustalardan Beyazıt'taki ünlü Kuloğlu Mustafa Çelebi'nin icadıdır. Mustafa Çelebi, Darü's-Saade ağalarının katibiydi ve yazıcı efendi diye yad olunur, evkafla ilgili işlere bakardı. Ekabir memurlardan başka hemen hemen herkes divit kullandığından sarı pirinçten çeşitli boylarda divitler de yapılmıştır. Divitler boylarına göre katip diviti, hattat diviti, kassam diviti adlarıyla ayrılırlar. Divitler Süleymaniye Camii avlu duvarı önünü baştan başa kaplayan dükkanlarda durmadan divit yapımıyla uğraşan ustalar tarafından imal edilirdi. Bu dükkanlar yıkılıp kaldırılmıştır. Divit çeşitleri arasında İran'da yapılan üzeri elvan boya ve çiçeklerle sanatkârane süslenmiş parlak kalemdanlıklar vardır. Bunların üzerindeki kapak sürmedir. Çekilerek açılır, sürülerek kapanır. Kalemdanlık ucunda bir de hokka bulunur. İran kârî kalemdanlıkların bir de yuvarlak biçimde yapılmış olanları vardır. Bunların tepesine geçme kapak geçirilmiş, alt ucuna da bir hokka sokulmuş olur. Kubur adıyla ün yapan bu kalemdanlıkların üzeri elvan boya ve çiçeklerle nakşolunmuştur. Kuburların en meşhurları Edirne işi, Üsküdar işi namlarıyla bilinenlerdi. Yazı takımının tepesinde bulundurulan ve kalem kat'ına mahsus olan makta, kemikten ve fil dişinden olur. Musanna oymalıları içinde en makbulü Bursalı Fahri, İstanbullu Fenni Dede'nin işleridir. Yazı takımlarında kağıt kesmek için bulunan mıkrazların Prizren'de imal edilen ve taban demiri üzeri altın kakma işlenmiş pek zarif ve sanatkârane olanları en rağbet edilenleriydi. Prizren işi kalemtıraş ve makta da bulunurdu. Bunlar da altın kakmalarla müzeyyendi. Yazı meraklısı kibarların yazı takımlarında bulundurdukları kalemlerin seçimi ve ıslahı da çok önemliydi. Alınacak kalemlerin renginin tamamen siyah ve her boğum arasındaki uzunluğu 2 sere kadar olması lazımdır. Bu kalemlerin içi önce fare kuyruğu tabir edilen ince bir törpü ile güzelce ayıklandıktan sonra 5-10 gün gübre içinde tutulur, sonra birkaç günde zeytinyağına yatırılır, daha sonra kalemlerin alt ve üst taraflarına sicim bağlanır, alttaki sicime uygun bir taş ağırlık bağlanarak diğer ucundaki iple matbah ocağı içine asılır. Yani mutfağa, mutfak ocağı içine. Burada 5-6 gün bırakıldıktan sonra indirilir, çuha kenarıyla iyice silinir, kesilir ve kullanılır. Böyle ıslah olmuş kalemlerle pürüzsüz yazı yazıldığı yazı erbabının tecrübeleriyle sabittir. Mürekkeplerin de herhalde en makbulü bezir isinden yapılanıdır. Hokkaların içine konan lika tabir edilen lif çok kullanılmaz. Meraklılarınca ayda bir defa değiştirilip yenilenirdi. Kullanılan kağıtlara gelince İstanbul tabakı, Bosna tabakı, Yunderkani tabakı pek meşhurdur. Ali kurna, elek, Hint abadisi hattatlar içindir. Aherli, yumurta aherli, elvan meşk kağıdı, vezir kağıdının bir tarafı parlaktır. Mumlar ve kandiller. Eski zamanlarda hane ve konaklarda başka aydınlatma vasıtası olmadığından mum yakılırdı. Herkesin haline göre alıp yaktığı epey mum çeşidi yapılmıştı. Bunların her birinin bir ismi vardı. Kibarlara mahsus olan balık nefesi, yine ekabirin kullandığı büyük bal mumu, şişe mumu, camilerde mihrap kenarına konan mihrap mumu, kırmızı dipli varna mumu, Eyüp'te yapılan yerli sırık mumu, siyah Arap mumu, büyük ve ince divanhane mumu, dökme iç yağ mumu, kalın kısa fener mumu. Aydınlatmada mumlardan başka tenekeden, şamdan şeklinde yapılmış, içine yağ konmuş, yakıldığı zaman içindeki pamuk fitile yağ veren, ekseriyetle ilmiye talebelerinin gece dersleri yaparken kullandıkları tulumbalı kandil, yine pamuktan fitil yapılarak bir tabak içindeki zeytinyağına batırılıp yakılan suhte kandili, geceleri konak sofalarında billur kaseler içindeki bardak gibi şeylere biraz su üzerine zeytinyağı konan ve fitili yağın ortasındaki şamandıraya takılan şişe kandili kullanılırdı. Şamdanlar. Eskiden haneler yalnız mum veya zeytinyağı kandiliyle aydınlatılırdı. Mumların dikildiği şamdanların kibarlara ve halka mahsus olanları farklıydı. Şamdanlar pirinç, gümüş, billur ve bronzdan yapılırdı. Kübera dairelerindeki gümüş veya bronz şamdanların her biri ya çift ya 4-5 kollu olup her koluna bir mum dikilirdi. Bir kısmının üzerine de düz veya çiçekli billurdan fanuslar takılırdı. Fanusların beyazı, kırmızısı ve renkli çiçeklisi de vardır. Şamdanların bronzları gümüşten sonra en makbul olan cinsidir. Bunlar sarı maden üzerine altın yaldızlı ve musanna çiçekli çok zarif şamdanlardır. Sarılara yalnız bir mum dikilir, uzun veya kısa olup dökme yapılırlar. Şamdanların bir de elde gezdirilen çok kısa, bir tarafında parmak geçirecek kulpu olanı vardır. Bunlara fiske şamdanı denirdi. Pek eski zamanlarda pamuk fitil üzerine mum yağı sardırarak uzun fitiller yapılır, bu fitil gövdesine sarılır, baş tarafı da bir maşa gibi bir yere kıstırılır, ucu açık bırakılırdı. Ufak ve gayet kısa yapılıp yazı hokkasının bulunduğu tepsiye konana ise yazı şamdanı denir. Bunların çoğu gümüştendir. Gümüş, bronz ya da dökme pirinçten yapılan gayet uzunları yemek sofralarına mahsus olup yemek şamdanı adını alır. Bir de gece tandır üzerine konan ve etrafında oturulan kısa ve kalın tandır şamdanı vardır. Bütün şamdan tiplerinin bakır üzerine gümüş yaldız sürülmüş arjan polat denen madenden yapılmışları da bulunur. Konaklarda zinet olarak tavana asılan ve avize denen askılar, uçlarındaki deliklerden geçirilmiş sarı tellerle birbirine bağlı tıraşlanmış ufak billurlardan ve uzun billur kollardan meydana gelir. Büyük çaplı ve çok süslü olan bu askıların kollarının uçlarında çaplarına göre 4 ila 5 adetten 40 ila 50 adede kadar varan mum dikilen yerler bulunur. Bu müzeyyen yanar askıların mumları eskiden fanussuz olarak yakılırken sonradan bunlara da billur fanuslar koymak adet olmuştu. Gelelim buhur ve buhurdanlara. Hane, konak ve tekkelerde Kur'an-ı Azimüşşan ve Mevlid-i Şerif kıraatı esnasında, Lihye-i Saadet ziyaretlerinde, hafızlık icazeti ve ketebe alma cemiyetlerinde, Ramazan ayında ezana bir çeyrek kala iftar edilecek odalarda buhurlar yakılırdı. Misk, kitre, pelesenk ve öd ağacı yağı, gül yağı, kömür tozuyla yapılan buhurların saf amber kabuğu, amber, ardıç tohumu, günlük, sandal tozu gibi cinsleri vardır. Buhurlar ufak, tepesi kapaklı, ayaklı, içine ateş konan, altın, gümüş, bakır üzerine tombak ya da sarı pirinçten buhurdanlar da yakılır. Aynalarla devam edelim. Eskiden konak ve hanelerde bulunan aynalar en önemli tezyinattan biriydi. Hanımlar aynaların yardımıyla giyinip süslendikleri gibi erkekler de sarık sarmak, sarığı düzeltmek, libaslarının arkadan duruşlarını gözden geçirmek için aynaya ihtiyaç duyarlardı. Ayrıca büyük ve müzeyyen aynalar sahibinin kudret ve zenginlik derecesini gösterdiği gibi itibarlarını da artırırdı. Konak aynalarının en önemlileri 4 arşın kadar yükseklikte ve o kadar ende, yaldız çerçeveli endam aynalarıdır. Büyüklükleriyle orantılı uygun konsolların üstüne konan bu aynalar konağın zaten yüksek olan tavanına yaklaşırlardı. Bu endam aynalarının bir diğer çeşidi, süslü ve cilalı iki direk arasına iki tarafından demir çivilerle tespit edilmiş aynalardır. Direkler ikişer kollu ayakla yere oturtulur. İstendiği zaman bu aynalar öne arkaya eğilebilir. Önündeki kimse de kendisini iyice görüp inceleyebilirdi. Bu aynaların çerçevesiyle direkleri ve ayakları cilalı maun ağacından olurdu. Bir diğeri etrafı cilalı, ceviz çerçeveli ve yaldızlı çiçek oymalı, tepeli konmuş büyük aynalardır. Bunlar ya konsol üzerine yerleştirilir ya eski zaman konaklarının oda kapılarının iki tarafında yer alan ve bazen iki yanında hücreler bulunan çiçeklik denen altı mermer oyuk mahallere konurdu. Konak aynalarının bir kısmı da Kesme kenarlarında yine aynadan yapılmış kendinden kabartma çiçekli çerçeveleri olan aynalardı. Bazen bu kabartma nakışlar içinde elvan renk çiçekler bulunurdu. Bu aynalarda istenirse konsol üstüne konur ya da duvara asılırdı. Bir de yastık aynası denilen bir ayna cinsi vardır. Çapı yarım arşından az olan bu yuvarlak aynaların tahta çerçevesi kırmızı kadife kaplıdır. Kadife üstüne de gümüş çiçekli paftalar mıhlanmıştır. Bu cins aynalar odalarda koltuk yastığı denilen yastıkların üzerinde bulundurulurdu. Yine bu tipte saf gümüşten çiçek kabartmalı, yuvarlak çerçeveli, hanım odalarındaki koltuk ya da yastık üstlerinde duran cihaz aynaları vardır. Böyle yuvarlak aynaların saplarının üstü sedef ve bazen sedef ve bağa ile işlenmiş olanlarına berber aynası denir. Bunların ceviz çerçevelesi de bulunurdu. Küçük saplı aynaların bir çeşidine de seyir aynası denir. Bu da bezi biçimli, gümüşten veya sarı madenden çiçekli küçük bir aynadır. Hanımlar seyre giderken beraberlerinde götürür, ihtiyaç olursa bununla kendilerine çeki düzen verirlerdi. Eskiden meraklı gençlerin kullandığı el ayası büyüklüğünde yuvarlak ve kapaklı cepte taşınan fil dişi ve bağdan cep aynaları vardı. Ayrıca enfiye kutularının kapağına konan icabında sarık düzeltirken yararlanılan aynaları da saymak gerekir. Bazı kibar konaklarında da rubu metro çapında yuvarlak ve kubbeli olup eğlence için yapılmış, biri insanı pek büyük, diğeri pek küçük gösteren aynalar bulunurdu. Saatlerle devam edelim. Halktan vüzeraya kadar herkesin, özellikle Müslümanların ibadet zamanlarını tayin için saat taşıması, konak ve hanelerde saat bulundurması tabii bir ihtiyaçtı. Konak ve evlerde kullanılan büyük ve müzeyyen saatler hanelerin başlıca ziynetiydi. Avrupa'dan getirilen bu saatlerin çok çeşitleri vardır. Pek musanna ve kıymetlileri çok yüksek fiyatlarla satılırdı. Bu işle uğraşan saatçi esnafı arasında hayli iktidar ve servet sahibi olanlar bulunurdu. Bir kısmı da tamir işlerinde şöhret kazanmış kimseler olup dükkan açarak geçimlerini sağlamaktaydılar. Sonradan dersaadette de saat yapılmaya başlandı. Yapılan altın saatler Avrupa saatlerinin ayarında çok sanatkârane saatlerdi. Fakat bütün parçaları bir elden çıktığı için yapımı uzun sürüyor ve pek pahalı oluyordu. Bu saatlerden tamiri gerekenleri altın üzerine mine işlenmiş olanlardan, bazı yerlerinde nasılsa minesi sıçramış bulunanları dahi hiç belli olmayacak şekilde mükemmel tamir eden sanatkar kimseler vardı. Üste taşınan altın saatlerden başka her cins gümüş köstek tamamen dersaadet kuyumcuları tarafından yapılırdı. Hanelerde bulunan saatlerin bir kısmı konaklarda sofalara konurdu. Büyük, yüksek, ceviz veya maun ya da üzeri elvan renk boyalı, çiçekli veya bütün gövdesi aynadan yapılmış uzun kuburlu İngiliz nam saatler her saat başı çalan cinstendir. Diğer hane saatleri oturtma, konsol, çiçeklik saatleridir. Konsol ve oturtma denilenlerin çok çeşitleri vardır. Bunların bir kısmı yaldızlı madenden yapılmış, üzerleri bronzdan zarif ve sanatkârane çiçek ve resimlerle tezyin edilmiş olur. Her saat başı çalan bu saatler çalgılı yani rehavilidirler. Yanlarında yapma zarif çiçekler konmuş iki yuvarlak saksonya vazo yer alır. Hepsi saatle beraber boydan boya yuvarlak camlarla mahfuz bulunur. Bu cins konsol ve çiçeklik saatlerinin bir kısmı safi kesme ve nakışlı billurdan, bir kısmı da maun direkli ve tepeli olur. Üzerlerine gümüş ve yaldızlı, çiçekli paftalar konur, bunlar da yine yuvarlak uzun bir şişe içine alınır. Bir kısmı burmalı direk şeklinde ayakların ortasına oturtulur, bu burmalı direklere de ince sarı madenden çiçekler sardırılır. Bu saatlerin bir başkası porselen yani Saksonya'dan yapılır. Üzeri elvan renk çiçeklerle ya da Saksonya'dan kabartma ve oymalarla ve renkli çiçeklerle süslü olur. Bir kısmı da saksı biçimindedir, saat ortada bulunur, saksı üstüne de vazo gibi yapma çiçekler konarak tezyin edilir. Oturtma denilen saate gelince, ebat bakımından hepsinden büyük olduğu için odalardaki çiçeklik denilen yerlere konurdu. Bu saatin arkası kapalı ve iki tarafı yaldızlı maden kafesli yapılır, ön tarafına saatin levhası, üzerine saniye tablası konur, önü cam kapakla kapanır. Saatin dışı bronzdan yaldızlı çiçeklerle müzeyyen, her tarafı bağa kaplı, tepesi billurdan veya altından yuvarlak kubbeli olur. Saat başlarında içinde bulunan küçüklü büyüklü pek çok çan, musikimsi bir ahenk meydana getirirdi. Bu oturtma cinsinden saatlerin dışı ve tepesi ağaçtan boyalı, üstüne renkli çiçekler işlenmiş olanları yanı sıra billur kubbelileri de vardır. Hanelerde bazen guguklu saatlere de rastlanır. Saatin makinesi tahta kabı içine alınmıştır. Saat duvarın yüksekçe bir yerine asılır, aşağı sarkan iki ipek kordonun biri çekilerek saat kurulur. Her saat başı saat zarfının yukarısında bulunan bir ufak kapak açılıp içinden yapma bir küçük kuş çıkar, guguk, guguk dedikten sonra yerine çekilir, açılan kapak da kapanır. Kübera konaklarında rastlanan eğlenceli bir başka saat daha vardır. Büyük yuvarlak cam içinde atlastan yapılmış bir deniz resmi, üzerinde bir gemi, ufukta görülen dağlık ve kayalık kısımda da saatin levhası bulunur. Saat başı gelince hem çalgı başlar hem de gemi dalgalar üzerinde hareket eder. Cepte taşınan saatlerin de pek çok cinsleri ve isimleri vardır. En meşhur ve makbul saat fabrikaları Loro, Dent, Breitsch idi. Osmanlıların pek rağbet ettikleri bu saatlerin üzerleri şeffaf mine ile kaplı, kapaklarının kenarları çok sayıda ufak dairelere bölünmüş, ortasında bir göbek bırakılmış, daireler ve göbek elvan renk musanna çiçeklerle resmedilmiş olur. Bazılarında aralar ve kulp mücevherlerle tezyin edilmiş, kapakları bazen düz renk zemin üzerine çiçek işlemeli, bazılarının kapakları şeşhane tarzında bölünmüş, her bir parçasının üstüne yine elvan renk musanna çiçekler nakşolunmuştur. Düz renk mine zeminler siyah, yeşil, mavi yanı sıra diğer renklerde de olur. Tirşe renklisi pek makbul addedilmezdi. Böyle mineli saatlerin bazıları iç içe giren 2-3 mahfazaya konarak yapılmış ve her biri mine ve çiçeklerle süslenmiştir. Bunların bir tarafı mutlaka açık olur. Mineli saatlerin kapakları keler denilen hayvanın rengini taklit eden düz mine ile münakkaş olanları da vardı. Ender olarak da bir yerin haritasının yer aldığı saatler görülürdü. Minelilerin bir kısmına soğuk mineli denir. Minelileri taklit ederek kapakları porselenden yapılan, adeta mineli gibi elvan çiçeklerle nakşedilmiş ve etrafları pirinç çerçeveli olan bu saatlerde, mineli saat heveslilerine ehven fiyatla satılırdı. Sultan Mahmud Han'dan sonra tahta çıkan padişahların isimlerini taşıyan saatler de icat edilmişti. Cep saatlerinin bir cinsi de yine birbiri içine konacak şekilde mahfazalı ve gümüşten olur. Bir tarafı açık bulunur. Dış kapağının üzeri bağdan ya da keler denilen hayvanın kabuğundan yapılırdı. İki tarafı kapaklı, yalnız bir tarafı kapaklı, rakamlı tarafı açık ve camlı olanları yapıldığı gibi birbiri içine giren iki veya üç kubbeli, zarflı ve çiçeklerle müzeyyen olanları da vardır. Bunlardan kornometre, İngiliz piryol, pesendiide, İngiliz karavanası, Norvezya, mahvazalı piryol adlı meşhur saatlerin bir kısmının iki tarafı, bir kısmının yalnız bir tarafı kapaklı olup altın ve gümüşten yapılmışlardır. Cep saatlerinin bazıları kulbuna basıldığında saatin kaç olduğunu çalarak bildirir, dakikasını dahi verir. Mine rakamlı tarafından açılacak şekilde yapılmış olanlar piryol, maşalı dolaplı olarak anılır ve anahtarla kurulurlar. Böyle zarflı saatlerin bir cinsine de yastık saati denir. Yaklaşık 15 santimetre büyüklüğünde iki zarflı olan bu cins saatler koltuk yastığı üzerine konarak kullanılırdı. Koyun saatlerinin bir cinsi sarı madenden yapılmış olup helali ve tombak adı verilir. Bunları ekseriye ulema ve dervişler kullanırdı. Cep saatlerini taşımak için kullanılan köstekler ya boyundan atma veya sarkıtma olur. Sarkıtma köstekler altın veya altın üstüne mineli veya altın ve mine ile mücevher ve inciler konmuş olarak yapılırdı. Pek musanna yapılanlarına hinkari denirdi. Boyundan asılana gelince esnaf ve halk içindir mutlaka gümüşten örme olarak yapılmıştır. Bunun diğer bir cinsi de yine boyundan asılarak kullanılır ve ipekten örme yapılır. Bu ipek kaytanı ekseriye ulema ve dervişler kullanırdı. Hanım saatleri küçük olur, altından veya mineli yapılır, yandan sarkıtılarak kullanılır. Gelelim kahve fincanları ve zarflarına. Kübera arasında her türlü süs eşyasına gösterilen rağbet, bir zamanlar aşırı bir düşkünlük ve iptila derecesine kadar varmıştı. Bu isteklere uyarak kullanılan kahve fincan zarflarının da birçok çeşidi yapılmış ve çok pahalıya satılan cinsleri ortaya çıkmıştır. Kübera'dan kimseler akranlarında gördüklerine kendilerinin de sahip olabilmelerini bir haysiyet meselesi yaptıklarından, bunların aynısını tedarik etmek adeta bir mecburiyet haline gelmişti. Bunlar birçok söylentilere yol açmaktaydı. Bir kısmı da akranına üstün gelebilmek için yeni bir şeyler yapmaya kalkışmış ve bu suretle ortada her şeyin pek çok nevi çoğalmıştır. Bu gibi eşya bir taraftan zarafetin, bir taraftan da servetin bir deliliydi. Kahve fincan zarflarının eskiden mevcut olan nevileri şunlardır. Altın üzerine mine ve mücevherli, altın ve çiçekli mineli, sırf altından üzeri oyma çiçekli, gümüş ve üzeri oyma çiçekli, manastır ve prizrenkari gümüş tel örme, yıldız taşından, yeşim taşından, kan taşından, zergerdan boynuzundan, abanozdan üzeri gümüş kakmalı, safi abanozdan, Saksonya'dan, tombak denen altı bakır üstü altın yaldız kaplamalı ve kabartma çiçekli cinsleri, kuka denilen ağaçtan, öd ağacından, bakırdan, üzeri soğuk mineli. Adi dökme pirinçten yapılmış olanların yanı sıra murassa ve mineli tarafların içine ufak boyda mızıka konmuş, kahve içildiği zaman altındaki düğmesi çevrilip kurulan ve elde tutulduğu sırada mızıka çalan cinsleri de vardı. Böyle değerli zarfların minelileri daima çift çift alınır satılırdı. Kahve fincanlarına gelince en makbulü eski madenden, Saksonya'dan düz beyaz veya beyaz üstüne çiçekli, kahverengi ve deve tüyü renginde olanlardı. Zehir tutmaz diye meşhur zergerdan boynuzundan, billurdan fincanlar da vardır. Adi kahve fincanlarını da bu arada eklemek lazımdır. Kahve tepsileri. Üzeri kalemkari işlenmiş gümüşten veya manastır ve prizren işi ince gümüş tellerle örülerek yapılmış kahve tepsilerinin yanı sıra, tahta üstüne kadife kaplanmış, kenarlarına kabartma gümüş çekilmiş veya sarı pirinçten ya da bakırdan veya bağdan mamul tepsiler vardır. Kibar konaklarında kahveler bu tepsilerle ikram edilirdi. Kibar konaklarında kahveyi getirenlerden tepsiyi tutan adam, omuzuna atlas veya kadife kumaş üzerine sırma ve pul veya ipekle işlenmiş, yuvarlak, etrafına sırma yahut sim saçak çevrilmiş bir örtü atarak kahve içilinceye kadar karşıda ayakta durur. Kahve getirenlerin diğeri ise yine kübera adetine göre elinde üç zincire asılı kahve cezvesi koymaya mahsus gümüşten veya madenden mamul kase şeklindeki stili tutar. Şehir ve insandan bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek umuduyla hoşça kalın.